Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz aleyhisselamı Ehl-i Beyti'yle, Ezvacı Tahirat'ıyla, Al ve Ashabı'yla daha yakından tanımak, ona yakın olmak, onu yakınımız edinerek o yakınlık ile Allah'ın rızasına erme arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Hazreti Safiye annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 17. bölümüyle tekrar merhaba diyoruz. Ve hiç zaman geçirmeden belki geçen hafta dinleyenlerin heyecanla beklediği soruların cevapları gelecek. Hadis-i şerif vermiştik Aleyhisselam'ın ev halkının geçimiyle ilgili, orada bitirmiştik. Ben hadisin tekrarıyla hadiseye girmiş olayım. Allah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver diye dua etmişti Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım merzuk âle Muhammed'in kuten. Allah'ım ec'al rizken âle Muhammed'in kuten diye iki rivayet olduğunu ifade etmiştik. Şimdi burada gözden kaçmaması gereken çok ama çok çok çok önemli bir ayrıntı var. Efendim, nedir o? Resulullah Aleyhisselam bu duasında yokluğa sabır talebinde bulunmuyor efendim. Lütfen dikkat edelim. Yokluğa sabır talebinde bulunmuyor. Sabır duası değil bu. Yetecek kadar diyor. Evet. Çok önemli yani bu. Yetecek kadar diyor. Yani bununla idare edelim değil. Birileri bize yardım etsin hiç değil. Yeteri kadar ne demek diye bir soru akla gelebilir burada. Ya da ne kadar yeter sorusu. Hepimiz biliyoruz ki isteklerimizin ardı arkası kesilmez. İşte buraya da dikkat çekilmiştir. Yani sevgili annelerimiz, artan refah düzeyi, ekonomik düzen arttıkça onlardan bir şeyler istemişlerdi. Bunları görmüştük. Ayrıntıya girmiyorum. Resulullah Aleyhisselam çok üzülmüştü. Her biri farklı boyutuyla çok özel insan olan sevgili annelerimiz bu havaya nasıl girdiklerini anlamadan Resulullah'tan dünyalık isteğinde bulundular. Yani hiç huyları olmadığı halde bir anda dünyalık istediler. Bunca sevgisine rağmen onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. Sadece üzülmekle yetinmediği gibi hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Şimdi efendim, bu konuyu Hazreti Ayşe annemiz, Sevde annemiz, bütün annelerimizdi ki ondan biraz daha genişçe verdiğimiz Hazreti Ummu Habbe annemiz ve bundan sonra hangi annemizi sizlerle paylaşacaksak bu konuyu tekrar vereceğimiz, çokça tekrar edilmesi ve doğru anlaşılması gereken bir konu bu. annelerimiz artan refah düzeyinden dolayı bir şeyler istediler Aleyhisselam'dan. Hani Aleyhisselam'ın hem kendi şahsi özel hayatı, hem aile hayatı, toplum hayatı, yani ona ilişkin rivayetler ele alındığında çok yuvarlak kullanan bir ifadeyi sizlere söyleyeyim. Aleyhisselam hiç kimseye kızmazdı, bağırmazdı, anlayışlıydı, şefkatliydi, hoşgörülüydü. Doğrudur efendim, doğrudur. Ancak yani küçük de olsa bir yanlışlık yapıldığında bir şey olmamış gibi durmazdı. İşte bunu iyi anlayacağız. Bir yanlışlık yapıldığında hiçbir şey yokmuş gibi yanlışı hoş görmezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hep hoşgörü diye tepkisiz bir peygamber profili çizmeyelim. Her şeye karşı koyardı diyerek de öfkeli peygamber profili çizmeyelim. O peygamber de olsa bir insan, öfkesi de var, tepkisi de var, hoşgörüsü de var. Ve hayatta budur zaten. Ama burada efendim annelerimiz yani kılık kıyafet istediler. Çok da böyle lüks bir şey değil. Aleyhisselam üzüldü. Üzüldü. Ve ısrarla söylüyorum yani bir şey olmamış gibi davranmadı. Ama bu arada hay sizin gözünüzde dursun, yüzünüzde dursun, ne biçim kadınsınız, yani bunlara yetinmiyorsunuz gibi bir kaba duruş sergilemiyor. Annelerimiz de nedir bu çektiğimiz demiyorlar. Aslında çekilen bir şey yok. Toplumun durumu neyse onların durumu da odur. Ancak ben ısrarla ifade ediyorum. Bunca sevgisine rağmen onların bu hareketini hoş karşılamayan Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten çok üzüldü. Sadece üzülmekle yetinmediği gibi hiçbir şey olmamış gibi de davranmadı. Peki ne yaptı? Az önce söyledim, bağırıp çağırdı mı? Hay yüzünüze dursun, gözünüze dursun dedi mi? Yok. Ne yaptı? İşte her annemizi işlerken burayı işliyorum. Ve çok tekrar edilecek. Çünkü İle hadisesine geldik. En zor anlaşılan konuların birisidir. Evet. Sevgili hanımlarını çok seven Peygamberimiz Aleyhisselam onların kendisine karşı takındıkları bu uygunsuz tutum ve davranışlarından dolayı bir ay yanlarına uğramamaya yemin etti. Evet. Ayrıldı. İle hadisesi bu işte. Bir ay yanlarına uğramamaya yemin etti ve hemen onların yanından ayrıldı. Nereye gitti diyeceksiniz? Eski programları dinleyen kardeşlerimiz varsa diğer annelerimiz de geçti çünkü hep söylüyorum yani çünkü ortak bir hayat, hangi annemizi paylaşsak bu geçecek yine. Meşrebe diye anılan böyle isim veren bir çardağa çıktı. Nasıl bir yer meşrebe? Burası bazı kuru gıda gibi maddelerin muhafaza edildiği direkler üzerine inşa edilmiş küçük bir odacıktı. Yani bugün sayvan deniyor, kiler deniyor. Ben tam işte mana veremiyorum. Yani direkler üzerine efendim bir küçük oda inşa edilmiş. Orada bazı kuru gıdalar muhafaza ediliyor. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından ayrı durarak bir aylık inzivasını işte bu meşrebe denilen küçük odacıkta geçirdi. Evet. Bir ay. Burada geçirdi günlerini sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bakınız değerli kardeşlerim. Burada hem erkeğe yansıyan boyutu var, hem hanıma yansıyan boyutu var. Resulullah şu anda ifade ediyoruz erkek boyutu olarak. Yani onlara bağırdı, çağırdı ya da kapıyı vurdu, aldı çantasını gitti ifadesi yoktur. Aleyhisselam yanınıza bir ay gelmeyeceğim dedi, meşrebeye çekildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir ay süreyle ayrı kalması olayları kaynaklarımıza ila hadisesi olarak geçti. Yine kaynaklarımız bu olayı en geniş ve ayrıntılı bir şekilde olayın dışa yansıyan boyutunu Hazreti Ömer radıyallahu anhu şahsında ve onun rivayetiyle anlatır. Bu arada hem dışa ve hem de içe yansıyan daha ve daha ayrıntılı boyutunu ise Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha'nın rivayeti ile anlatılır. Biz de buna uyarak Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anhuma onlarla ilgili çalışmalarımızda genişçe verdik az önce ifade ettiğim gibi. Daha sonra da Hazreti efendim Ummu Habibe annemize de verdik. Ancak bu arada her iki rivayetten de istifade edeceğiz gene ama ona bir de Safiye annemiz boyutunu eklemiş olacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından ayrılıp meşrebeye çekilerek yalnız başına oturmaya başlayınca halk arasında ister istemez farklı şekilde anlaşılmaya, yine farklı şekilde yorumlanmaya başladı. Hatta yorumu da geçtiler. Bazıları çok net ifadeler kullanıyordu. Allah'ın Resulü hanımlarını boşamış. Allah'ın Resulü hanımlarını boşamış. Bu ifade de kullanılıyor. Resulullah Aleyhisselam meşrebedeyken Hazreti Ömer radıyallahu anh izin isteyip yanına varıyor. Bu tatsız hadisenin bir an önce sona ermesi için neler yaptığını anlatıyor. Burayı geçiyorum ben. Bu Hazreti Ömer'in hayat hikayesi içerisinde biraz da sevgili kızı ve annemiz Hazreti Hafsa annemizle geçtik ayrıntıyı. Yani bir şeylere gayret gösteriyor. Yani Aleyhisselam bir sorun yaşıyorsa, problem yaşıyorsa, ashab-ı kiram bu onun sorunu diye onu problemiyle, sıkıntısıyla, sorunuyla baş başa bırakmıyorlar. Bunun çözülmesi için bir gayret sarf ediyorlar. Bunları anlatıyor. O kadar ki Resulullah Aleyhisselam'ı gülümsetiyor hücresinde, odasında. Buna sevinerek asıl sorusunu sorma cesareti gösteriyor. Ya Resulallah, hanımlarını boşadın mı? Hayır diyor Aleyhisselam. Hayır. Allahu Ekber diye bir tekbir getiriyor. Tekbir yayılıyor. Arkasından yine Allahu Ekber. Ya Resulallah, ben mescide girdiğimde Müslümanlar üzüntülerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Resulullah hanımlarını boşamış diyerek çok üzülüp ağlıyorlardı. Eğer iznin olursa hemen gideyim de onlara hanımlarını boşamadığını haber vereyim. Aleyhisselam da haber vermek istiyorsan evet haber ver buyurdu. Tekrar Allahu Ekber diyerek gidiyor. Resulullah Aleyhisselam sıkıntısından kurtulup gülümseyinceye kadar onunla konuşan Hazreti Ömer radıyallahu anh nihayet isteğine ermiş oluyor. Öyle ki o meştebeden onunla beraber çıkıyor. Meştebenin basamaklarında iyice dikilerek bütün ses tonuyla haykırıyor Hazreti Ömer. Resulullah hanımlarını boşamamıştır. Allahu Ekber diyor. Diğer taraftan dalga dalga Allahu Ekber tekbirleri yayılıyor. Niye? Bu güzel haber bütün herkesi çok sevindirip öyle bir coşturdu ki onlar da hep beraber tekbir getirdiler. Şimdi sanırım zihin dünyanızda bir soru işareti belirdi. Ya da belirsin bakalım. Diyoruz ki Resulullah Aleyhisselam meşrebedeki bu inziva hayatı her şeye rağmen bir ay sürdü. Bir ay inzivaya çekildi Aleyhisselam. Peki bu bir ay içerisinde Aleyhisselam meşrebesinden yani kaldığı yerden hiç inmedi mi? İşte bu eksiği bunu görmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselam bir ay boyunca yalnız başına meşrebede kaldı. Yemeklerini orada yedi. Bu bir ay boyunca hiç dışarı çıkmadı şeklinde anlaşılmamalı. Gerek namazlarda asabına imamlık etmesi, gerek devletin idare edilip yönetilmesi ve gerekse diğer her şeyi aynen sürdürüyordu aleyhisselam. Sadece yemesi içmesi, yatması kalması meşrebede oluyor. Ama bu bir ay boyunca da hiçbir hanımının yanına uğramadığı gibi onlardan hiçbirini meşrebede kabul etmedi aleyhisselam. Yani tavrını hanımlarına koydu. Bütün asabına değil. Ha, tavır koyarken de onlara bağırmadı, çağırmadı. İşte incelik burada. Biz küçük bir şeye olunca ağzımızı açıyor, ayarsız, efendim akortsuz bir şekilde ne gönül bırakıyoruz ne bir şey. Kırıyoruz ya da bizi kırıyorlar. Aleyhisselam böyle bir şey söylemedi. Onlardan beklemediği bir hareket olunca ayrıldı. Vurdu kapıyı gitti, gözünüzde dursun falan demedi böyle bir şey. O yüzden şimdi iki boyutta bunu göreceğiz. Resulullah'ın duruşu boyutu, sevgili annelerimizin duruşu boyutu. Ama biz Safiye annemizi gördüğümüz için Safiye annemiz kısmıyla devam ediyoruz. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a diğer annelerimiz gibi bu duruma çok üzülüyordu. Öyle ki bütün bu bir ayı bu üzüntü ve ağlamayla geçirdi. Ne zaman yanına gitmek için izin istese bu izni alamadı bir türlü. Herhangi bir şey istemese bile, bu istememişti biliyorsunuz, yine de onun yanına varacak, özür dileyip helallik isteyecekti. Ama o da olmadı. Yani istemeyen annelerimiz, ya ben bir şey istemedim, bana niye tavır koyuyorsun ki demedi. Onlar da üzüldüler. Ancak tekrar tekrar söylüyorum, lütfen istek listesine dikkat edelim. Sevgili annelerimizin hiçbiri öyle uçuk şeyler istememişlerdi. İstedikleri şeyler de gayet makul şeylerdi. Buna rağmen bunun için mi ayrıldı bizden diye sorgulamaya kalkışmamışlardı. Lütfen dikkat edelim. Ya. Yani bunun için mi ayrıldı bizden diye sorgulamaya kalkışmamışlardı. Bu kadarcık bir şeyle kızılır mı hiç gibi bir ifade kullanılmamışlardı. Evet. İyi tahlili gerekiyor. Ne yaptık ki bu kadar alındı dememişlerdi. Hatta böyle bir şeyi çağrıştıracak bir düşünceye bile kapılmamışlardı. Buna rağmen mahcubiyetlerinin yanında çok ciddi bir şekilde suçlanmışlardı. Bir ay boyu süren tövbe istiğfarlarına gözyaşları karışmıştı. İşte ben buraya hayran kalıyorum. Yani Resulullah'ı üzdüler ama ağır sözler söylemediler, hakaret etmediler, olmadık şeyler istemediler. Bir oyuna geldiler, dünyalık istediler, makul şeyler. Aleyhisselam da onları zaten karşılıyordu. Yani böyle bir şey onlardan beklemiyordu. Annelerimizin seviyeleri vardı. Böyle seviyesizce bir duruş sergileyince Resulullah Aleyhisselam bir seviye ayarı belki yapıyor burada. Resulullah Aleyhisselam hanımlarından inzivaya çekilse de az önce belirttiğimiz gibi bütün hayattan inzivaya çekilmemiş dedi. Çünkü bu aynı zamanda bu yasada Tebük seferi içinde hazırlıklarını sürdürüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nihayet 29 gün süren bu eylem gelen vahiyle son buldu. Şimdi ben burada çok zorlanacağım. Allah Teala yani aleyhisselam efendim ben Allah bana vahyini indirinceye kadar sizden ayrılıyorum dememiş. Bir ay yanınıza gelmeyeceğim dedi. İkramlarınızı yemeyeceğim, sizinle beraber olmayacağım deyip ayrıldı. 29. gün ayeti kerimeler geliyor. Hocam bu arada bir ay boyunca hiç vahiy gelmedi mi? Başka hadiseler var. Hayat yaşanıyor. Ama bu konuda 29 gün sonra geliyor. Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu sevgili annelerimizi uyardı. Ayetleri size vereceğim. Sevgili annelerimizi uyardı. Lütfen buraya da dikkat edelim. Uyarılanlar sevgili annelerimiz idi. Peygamberimiz değil. Yani niye böyle yemin ettin, niye ayrıldın ayetleri gelmeyecek. Annelerimiz de çok uçuk şeyler istememişler. Ama bulundukları nasıl diyeyim, kelimeyi bulamıyorum ki, o makam, o misyon, o konum itibariyle bu tür şeyler istememeleri gerekiyordu. Allahu alem. Resulullah Aleyhisselam zevcelerini, hanımlarını, onların bu isteklerini bahane edip ne hanımlarıyla ne de onların anne baba, yani kayınpederi, kayınvalide, akrabalarıyla arayı bozmadı Aleyhisselam. Bağırıp çağırmadığı gibi konuşulmasına da izin vermedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gelen vahiy ile beraber ilk olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin yanına vardı. Şimdi bunu Ayşe annemizi gördük. Dolayısıyla buraya geçiyoruz. Çünkü aynı şeyi ben sizlerle inşallah paylaşacağım. Resulullah Aleyhisselam zevcelerini, yani hanımlarını, ya dünyayı ve dünya ziynetini ya da Allah'ı ve Allah'ın Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmeleri hususunda serbest bırakmakla emrolundu. Ayet bu. Ayeti okuyacağım. Ya dünyayı ve dünya ziynetini ya da Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu tercih etmeleri hususunda serbest bırakılmakla emrolunduğu zaman ilk önce Ayşe annemizin yanında varmıştı. Ondan sonra da sırasıyla her annemizin yanına ayrı ayrı uğradı. Yine her birine birbirinden habersiz aynı teklifi yaptı. Annelerimizin hepsine ayrı ayrı ama aynı teklifte bulunduğuna ilişkin kaynaklarımıza geçen rivayeti annelerimizin ağzından biz şöyle özetleyebiliriz şimdi. Bu hangi annemizi işlesek bu ifadeyi görürüz efendim. Ben bu bir araya getirip özet vermeye çalışayım. Resulullah bizden ayrıldıktan 29 gün sonra yanımıza geldi. Şimdi her anne yanıma diye kullanıyor. Ben bütün veriyorum önce, sonra ayrıntıya gireceğim. Bütün hanımlarına yapacağı teklifin aynı olduğunu söyleyerek o teklifi yaptı. O bize bu teklifi daha yapmadan, yanımıza ilk geldiğinde sormadan edemedik. Ya Resulallah, sen bizim yanımıza bir ay süreyle uğramamaya yemin etmiştin. Sen ise aydan 29 gün geçince geldin. Aleyhisselam, sen bugünleri saydın mı yoksa? Diye soruyor. Evet, sadece ben değil, hepimiz her günü tek tek sayıp durduk. Bugün 29 gün etti. Aleyhisselam, yani annenin halinde, sesinde, duruşunda pişman, üzgün duruş var. Hani ne oldu? Bak gene geldin işte. Duruşu yok. Ona gireceğim birazdan. Resulullah cevap veriyor. Bazı aylar 29 gün çeker. Bu ay da 29 gündür. Şimdi ben sana bir şeyi soracağım ki acele etmeden onu iyi düşünerek ve yakınlarına danışarak cevap ver. Anne babaya vesaire. Danışarak cevap ver. Nedir o ya Resulallah? Resulullah Aleyhisselam önce yeni nazil olan ayeti kerimeleri okuyor, ondan sonra teklifini yapıyor. Ayetler nelerdir? Allah Teala Hazretleri indirdiği ayetlerde ne buyuruyor? Hangi ayetler iniyor? Hemen söyleyeyim. Ahzab suresinin 28'den 34'e kadar ayeti kerimeler geliyor. Ahzab suresinin 28'den 34'e kadar efendim ayeti kerimeler geliyor. Ayeti kerimeleri inceden inceye kavramamız, anlamamız lazım. Ancak kısa bir aradan sonra inşallah. Evet efendim, dünyalık araya girdi, maddiyat araya girdi, maneviyat sarsıldı ve aleyhisselam buna izin vermedi. Zaten Rabbimiz de gönderdiği ayetlerle efendim bunu ortaya koyacak. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam dünyalık isteyen annelerimize karşı tavır takındı. 29 gün meşrebe adı yer verilen yerde kaldı. Buna ilah hadisesi deniyor. Ve Allah-u Teala Ahzab suresinin 28'den 34'e kadar olan ayet-i kerimeleri gönderdi. Ayetler uzunca olduğu için ben metinle değil sadece bu seferlik mealle yetinmek durumunda kalacağım. Biraz geniş meal derlemeye çalıştım ama şunu altını ısrarla çiziyorum ve farkındasınız bunu da yeri geldikçe sıkça tekrarlıyorum. Ne kadar güzel mana verilirse verilsin, ne kadar geniş mana verilirse verilsin, Arapça aslının tam karşılığı olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala Celle Celaluhu sınırsız ilim sahibi ve sınırsız ifade gücüne sahiptir. Onun kulları ne kadar alim olurlarsa olsunlar, sınırlı ilim sahibi ve sınırsız sınırlı mana verme gücüne sahibiz. Dolayısıyla sınırsız ilim sahibi Rabbimizin sınırsız mana ifade eden o güzel, o veciz asıl metni sınırlı ilime sahip olan ve sınırlı mana verecek kulun ağzında sığ bir hale düşer. O yüzden hiçbir meal, hiçbir tefsir metni aynıyla karşılayamaz. Ama ister istemez böyle bir mana vermek durumundayız. Biz de bu geleneğe uyarak size bu ayetlerin mealini efendim 9-10 meali bir araya getirerek tefsirlere bakarak bir mana bütünlüğü vermeye çalıştım. Aldığım o manayı size ezber değil de bir metinden okuyorum inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Nebi! Hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü istiyorsanız, geliniz size boşanma bedellerinizi vereyim de hepinizi güzellikle boşayıp salıvereyim. Yok, eğer Allah'ı, Allah'ın Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizlerden güzel hareket edenler için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Nebi hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık, edepsizlik yaparsa, onun azabı ikiye katlanır, iki kat olur. Bu ise Allah için çok kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel yaparsa, işlerse, dünya ahiret için hayırlı, yararlı iş yaparsa, onun mükafatını da ikiye katlarız, iki kat veririz. Ayrıca ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey Nebi hanımları, siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Kadınlardan herhangi biri gibi sıradan bir kadın değilsiniz siz. Eğer siz takva sahibi iseniz, Allah'tan korkuyor, sakınıyor, çekiniyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici, cilveli bir eda ile konuşmayın, teberrüc etmeyin. Ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse kötü ümide kapılır. Siz, sizden beklendiği şekilde güzel söz söyleyin. Ciddi, düzgün ve ölçülü konuşun. Evlerinizde ağır başlıkla oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Teberrüç halinde olmayın. Evet. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı yerli yerince verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini düşünün. Allah'ın ayetlerini ve hikmetini dilinizden düşürmeyin. Şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü bütün incelikleriyle bilendir ve gizli açık her şeyden haberdar olandır. Muhakkak ki Allah sözün en doğrusunu söyler. Ahzab suresi 33. sure yani 28'den 34. ayet-i kerimeye kadar vermeye çalıştığımız meal bu. Efendim meal içerisinde ilk ayet ey Nebi diye başlıyor. Ya eyyühen Nebi diye başlıyor. Ondan sonra iki ayet ey Nebi hanımları diye başlıyor. Bu çok düşündürücü bir hitaptır. Allah Teala direkt Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımlarına efendim hitap ediyor. Evet. Ya Nisa Nebi diyor ayet. Ya Nisa Nebi. Subhanallah. İki kere Ya Nisa Nebi diye geçiyor ayeti kerimelerde. Allah-u Teala hanımlara hitap ediyor. Ey Nebi derken de Allah-u Teala ayetin başında Ya Eyühen Nebi Kulli Ezvacik hanımlarına de ki diye geliyor. Yani önce Allah peygamberine hanımlarına bunlara de diyor. Ayetleri gönderiyor. Sonra hanımlara direkt Allah-u Teala Subhanallah. Ne büyük mazhariyet. O annelerimiz yani nasıl bir hataya düştüklerini anladıklarından, gözyaşı döktüklerinden Allah-u Teala onlara bir de aynı zamanda yeni bir şeref. Yani onlar dünyalık isterken yani biraz izzet ve şerefin de oraya doğru kaydığı görülüyor. Allah-u Teala onlara farklı bir izzet ve şeref vermiş. Ayet-i kerimeleri tilavet eden Resulullah Aleyhisselam tekraren hiçbir zorlama ve mecbur tutmaya gitmeden şöyle buyurdular. Hemen cevap vermeden konuyu yakınlarına istişare et. Evet. Hiçbir zorlamaya, mecbur tutmaya girmeden tekraren bunu söylemiş oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki annemiz ne diyor? Resulullah Aleyhisselam'ın bu anlamlı teklifi karşısında bütün annelerimiz bir an bile duraksamadan hepsi tereddüt etmeden ama ayrı ayrı hepsi büyük bir coşkuyla aynı cevabı verdiler. Ben bunun için mi yakınlarıma danışacağım yani? Sen de bilirsin ki ya Resulallah, ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isteyip tercih ediyorum. Hepsi ayrı ayrı ama aynı ibadet. Resulü Aleyhisselam sevgili annelerimizin bu net duruşları ile verdikleri cevaptan çok hoşnut olup tebessüm ettiler. Bütün annelerimiz aynı cevabı vermişlerdi çünkü. Allah Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluktu. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a eş olmanın getirdiği, gerektirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da söz konusuydu. Bu şeref ve sorumluluğu muhafaza etmenin onları bulunmaz bir saadete götüreceğinden şüphe yoktu. Fakat bu nimete sahip çıkmayan, bu sorumlulukları yerine getirmeyen de elbette cezasını görürdü. Çünkü Allah-u Teala hem cezanın iki kat olacağını annelerimiz için, hem de mükafatın iki kat olacağını ayette gördük, ifade buyurmuştu. Ayet-i kerimenin nazil olduğu sıralarda lütfen tekrar dikkat edelim. Ayet-i kerimenin nazil olduğu sıralarda Resulullah Aleyhisselam aşağı yukarı bütün Arabistan'a hakim durumdaydı. Her alanda çok büyük değişiklikler meydana gelmişti. Artık fakirlik yerine refah ortalığı kaplamaktaydı. Bu şartlar altında Resulullah'ın hanımları da bu genel, bu umumi refahtan pay almayı arzulayarak ondan bazı dünyalıklar ve daha iyi bir geçim istemişlerdi. İşte bu sırada gelen vahiy Resulullah Aleyhisselam'a yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını emrediyordu. Bu önde gelenlerimize Allah'ın açık emridir. Resulullah Aleyhisselam hanımlarına da bu umumi refahı sağlamış olsaydı en küçük bir istekle karşılaşmazdı. Ne var ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısını ve yaşantısının sadeliğini asla değiştirmeyecekti. Cemiyetin yaşantısında ne kadar değişiklik olursa olsun, dünyanın geçici şeyleri Resulullah'ın evinde yer almayacak, nübüvvet harimi dünya ağlayışından uzak kalacak, ailelere ve iktidar sahiplerine en güzel bir örnek olacaktı. Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı gibi hanımlarından da sade bir hayat sürmelerini ve buna rıza göstermelerini arzu etmiş, bunun için de isteklerine müsbet cevap vermemişti. Onlara dünya hayatının önemli olmadığını anlatmak, bir ders vermek ve sonuçta rızalarını yoklamak üzere kendisine helal olanı yani haram kılmak suretiyle bir yemin etmiş ve haremlerinden ayrılıp meşrebe denilen selamlık odasında bir ay uzlete çekilmişti. Rıza göstermek kavramını iyi anlamamız gerekir burada bizim. Resulullah Aleyhisselam burada katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. Katlanmanın, tahammülün, idare etmenin bir ecri yeri yoktu bu anlamda. Ecir ve incelik rıza gösterip gönülden razı olmaktır. Biz buna rıza mertebesi de diyebiliriz. Rıza mertebesi. Sevgili hanımlarının bu hayata rıza göstermelerini istediği için onların dünyalık istekleri karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta onları daha doğrusu rıza makamına yükseltmek istemişti. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor burada bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli oluyor çünkü. Resulullah Aleyhisselam yine o meşhur duasını bir de bu olaydan sonra tekrar ediyor. Allah'ım merzuk âle Muhammedin kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Sevgili annelerimizin hepsi amin diye cevap vermişlerdi bu anlamlı duaya. Yani kimseye muhtaç olmadan yetecek kadar bir rızık. Efendim bütün bunları görüp yaşayan Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a bir defa daha kendini gözden geçirdi. Yaşananlar arasında nasıl böyle bir hata yapılır diye kalkıp Kuma kardeşlerini suçlamadı. Diğer taraftan da onların gözyaşlarıyla tevbe istiğfar etmeleri karşısında hayranlığını da açıkça dile getirdi. Evet, bu çok önemli bir ifadedir efendim. Yani bir taraftan onları suçlamıyor. Niye böyle yaptınız diye. Çünkü kendisi bir şey istememiş. Ama diğer taraftan da onların gözyaşlarıyla tevbe istiğfar etmeleri karşısında hayranlığını da açıkça dile getiriyor Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh. Hayat kaldığı yerden devam ediyor çünkü. Daha doğrusu hiçbir şey hiçbir yerde kalmadan, bir olumsuzluğa takılmadan devam ediyor hayat. Evet. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mütevazı bir hayat sürüyordu. Sevgili hanımlarının da kendisi gibi mütevazı yaşamalarını istiyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Kaldı ki onlar da zaten öyleydiler. Ancak işte şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız gibi bütün her tarafa dünyalıklar artıp çoğalınca onlar da bundan istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımlarının bu taleplerine olumsuz cevap vermişti. Neticede yine anlatmaya çalıştığımız gibi ile hadisesi meydana gelmişti. Bunun üzerine nazil olan ayeti kerimeler sevgili annelerimize okunup tebliğ edilerek ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler ya da kendilerine bolca dünyalık verilip boşanacaklardı. Sevgili annelerimiz de zaten böyle bir istekten dolayı son derece pişmanlık duymuşlar. Bir ay boyunca gözyaşı dökerek tövbe istiğfar etmişlerdi. Evet. Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının dünyalık isteklerine olumsuz cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Sürekli vurguladığımız gibi kendisi mütevazı bir hayatı tercih ettiği gibi sevgili hanımlarının da böyle yaşamalarını istemişti. Yani bu bir tercih meselesiydi. Biz burada gözden kaçan çok önemli bir gerçeğe tekrar tekrar parmak basmak istiyoruz. Bu konu anlatılırken genellikle yokluk ve fakirlik üzerine bina edilir maalesef. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Sevgili annelerimiz var olan bir şeyi istemişlerdi çünkü. Lütfen dikkat edelim. Sevgili annelerimiz Resulullah da var olan bir şeyi istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam varlıklı olmasaydı neyi ve niçin istemiş olsunlar ki? Ya da onun hanımları onda olmayan bir şey isterler miydi? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam için de en varlıklı bir dönemdi. Evet, en varlıklı bir dönemdi. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istedikleri zaman Resulullah Aleyhisselam böyle ezilip üzülerek elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Ne yapayım? İmkanlarım bu kadar, idare edin gibi bir cevap vermemişti. Dolayısıyla yaşanan bu hadise yokluktan değil tercih edilen züht hayatından kaynaklanıyordu. Evet. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey daha var. Sevgili annelerimiz dünyalık istediklerinde ısrarlı olmamışlardı. Kendilerine takınılan tavır karşısında da ileri geri konuşmamışlardı. Çok pişman olmuşlar ve tövbe istiğfar ile gözyaşı dökmüşlerdi. Bu güzel davranışı da unutmamak gerekir. Evet, yani aile içerisinde bir mesele, bir problem, bir sorun yaşandığında aile içerisinde işte bu şeyi iyi anlamamız gerekiyor. Yaşanan problemin, yaşanan sorunun ne düzeyde olduğu iyi anlaşılması lazım. Ve bu problem ve bu sorun karşısında tavrımızı da ortaya nasıl koyduğumuzu görmemiz lazım. Bu olayı anlatırken bir yandan hani bir şey yokmuş gibi anneleri kayırmanın manası yok. Diğer taraftan da efendim yani onları suçlamanın manası yok. Bu dengeyi iyi sağlayacağız. Aleyhisselam yapmamaları gereken bir hareketi yaptılar. Dünyalık istediler annelerimiz. Onlara karşı tavır takındı. Bağırdı mı? Yok. Söyledi mi? Yok. Saydı mı? Yok. Nankörsünüz, şusunuz, busunuz dedi mi? Yok. Ne yaptı? Ben yanınıza bir ay gelmeyeceğim dedi. Uzaklaştı. Kapıyı vurdu, çantayı aldı gitti. Yok. Böyle bir sahne yok. Annelerimiz, efendim, ya ne oldu ki? Ben yıllardan beri böyle sabrettim, şöyle ettim. 40 yılda bir şey istiyorum. Yaptı, afraya tafraya bak demediler. Daha sonra ayet-i kerime gereği Resulullah Aleyhisselam evine gelince annelerimiz elini beline koyup ne haber döndün geldin işte eve gene ya demediler. İşte biz Müslümanlar olarak öyle bir Müslüman tiyatrosu oynamayalım. Bu İslam'ı yaşayalım. Bunu yaparken siz bunu yapıyorsunuz demiyorum. Yani bunu yaşıyoruz. Hepimiz çevremizde görüyoruz. Kendi ailemizde görüyoruz. Bir Müslüman tiyatrosu oynamaktan vazgeçelim. İslam'ın esasını yaşayalım. O zaman bu bize muhabbet verecek, aşk verecek, şevk verecek ve bize bizim çok çok farklı yönlerimizi de ortaya koymuş olacak. Bu güzel hareket, bu güzel eylem efendim. Bunun için de işte bu tür hadiseleri okuduğumuzda, dinlediğimizde ama dikkatli bir şekilde inceden inceye tahkik ettiğimizde, tahlil ettiğimizde oradan payımızı alacak, yapmamız gereken hareketi yapacağız. İşte İle hadisesi Hazreti Safiye annemiz için çok özel bir okul olmuş adeta. O da olayı çok ciddi bir şekilde okumuştu. Durması gereken yeri de daha net bir şekilde görmüştü. O zaman biz de durmamız gereken yeri daha net bir şekilde görmemiz lazım. Evet efendim, yaşanan her hadiseden almamız gereken dersi almamız ve İslam'ın güzelliğini en güzel bir şekilde yaşamamız için Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almak durumunda olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Ben bu duygularla bugünkü dersi de burada noktalarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Haftaya tekrar Gül Sohbetleri programında buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.